Ayrım 18. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 242. 4.2.6.3. Kürt diliyle kamusal hayata katılmak mümkün mü? Kürt yurttaşlarımız içinde Kürtçe dilekçe yazabilecek kaç kişi çıkar? Kürtçeyi en iyi bilen Kürt aydınlarımızdan kaçı Türkçe dilekçe yazabilir? Merkezi veya yerel yönetime başvuracak Kürt yurttaşlarımızın %99'u dilekçesini Türkçe yazmak ister. Hatta Kürtçe yaz diye zorlasan yazamaz. Hangi Kürtçe ile yazacağı da ayrı bir meseledir. O dilekçe yazılacak Tunceye'den Hakkari'ye kadar ortak bir Kürtçe yok ama Kürtçe dilekçe hakkı talep ediliyor. Talep edenlerin dahi uygulayamayacağı bir istektir bu. Uygulama değeri olmasa bile diyelim ki ABD'nin ve AB'nin zoruyla Kürtçe dilekçe hakkını kabul ettik. Bu yönde bir düzenleme Kürtçe kamu yönetimi ve Kürtçe yargılama anlamına gelir. Kürtçe dilekçedeki talebi idari makam kabul etmedi, o zaman idare mahkemesinde Kürtçe dava açacaksınız. O Kürtçe dava dilekçesini yazacak avukat. Diyarbakır Barosu'nda var mı? Diyelim avukatı 5-10 yılda eğittiniz, o davaya bakacak mahkeme nerede? Diyelim yargıçları da 20 yılda yetiştirdiniz, o zaman o Kürtçe yargılama yapan mahkemeleri hangi illerimize kuracaksınız? Bu sorular araştırılmıyor. Ancak ABD ve Avrupa güdümlü saplantılar gittikçe daha çok insanımızın beynini işgal ediyor. KCK davasında yargılananlar savunmalarını Kürtçe yapmayı talep ettiler. Talepte bulunanlar uygulayabilirler mi? KCK davasında yargılanan yurttaşlarımızın ezici çoğunluğu savunmasını 5. dakikaya varmadan Türkçe'ye çevirecektir. Çünkü bu yurttaşlarımızın hukuk ve siyaset dilleri Kürtçeden önce Türkçedir. Günlük basit hayat Kürtçenin şu veya bu lehçesiyle yürütülebilir. Ancak Kürtçe yargılama dili olarak yetersizdir. Kürtçe olarak basit bir cinayet veya yaralama olayını anlatabilirsiniz. Ama hukuk ve yargı bu değildir. Bugün ceza, ticaret, borçlar, şirketler ve benzeri hukukunun metinlerini Türkçe'ye çeviremezsiniz. Çünkü bu hukuk dallarının kavramları ve mantığı Kürtçe'de yoktur. Kaldı ki savunma yalnız konuşarak yapılmaz. Yazacak ve mahkemeye vereceksiniz. Kürtçe yazmayı acaba Kürtlerimizin yüzde kaçı biliyor? Avukatlarınız da sizin yazdığınızı anlamalı. O avukat nerede? Hukuk dili olarak gelişmiş bir Kürtçemiz yok. Kürtçe savunma yapabilecek Kürdümüz ve avukatımız da yok. Kürtçe yargılama yapabilecek yargıç da yok. Kürtçe kanunlar ve hukuk yazını da yok. Diyelim özellik oldu ve yerel yönetimler istedikleri dille işlerini yürütebilecekler. Hangi yerel yönetim ve idari kurum Kürtçe ile yönetim yapabilecektir? Günlük hayatta yeten Kürtçenin çeşitli şiveleri kamu idaresini yürütmek için yeterli değildir. CHP Grup Başkan Vekilleri Akif Hamza Çebi ve Muharrem İnce meclise siyasal partilerin başka dillerde de faaliyette bulunması için yasa önerisi verdiler. Aydınlık 24 ve 25 Mayıs 2012. Yurttaşları kandırmak ve bölünme sürecine hız vermek için yasa önerisi yapmak kolay ve ucuzdur. Ama uygulama olanağı var mı? Bugün Kürtçe ve Zazaca hoş geldiniz ve benzeri türden nutuklar atılabilir ama bir siyasal parti programı, bütçe kanunu, diplomatik bir metin, halkın ekonomik taleplerini yazamaz ve konuşamazsınız. Siyaset, ekonomi, kültür, güvenlik, toplumsal güvenlik ve benzeri alanların binlerce kavramı Kürtçe'de bulunmuyor. O zaman nasıl siyasal konuşma yapılacak? 4.2.6.4 Kürtçe ile ekonomik gelişme mümkün mü? Mehmet Bedri Gültekin'in vurguladığı üzere Türkçe daha büyük bir coğrafyanın ve daha büyük bir ekonominin dilidir. Bu iş demektir. Ürünün daha fazla para etmesi demektir. Girişimci açısından daha büyük bir piyasada iş yapmak demektir. Ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli şartlarından biri büyük ölçekli ülke koşulunun varlığıdır. Günümüz dünyasında kapitalizmin krizine meydan okuyarak büyük bir gelişme ivmesi yakalamış olan ülkelerin hepsi Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya büyük ölçekli ülkelerdir. Son 30 yılın bütün aleyhte koşullarına rağmen Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olması çok önemlidir. Ülke kaynaklarının halkın lehine doğru kullanılması durumunda ve devrimci bir yönetim altında Türkiye çok kısa bir dönem içinde yalnız başına dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girebilir. Bu olanak Türk-Kürt bütün milletindir. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli gibi bütün büyük ekonomik merkezlerin dili Türkçedir. Türkiye'li her Kürt'ün ailesinden birileri bu şehirdedir ve Türkiye'li her Kürt açısından bu şehirlerde yaşama, çalışma, oturma ihtimal dahilindedir. Bunun için Kürt'ün elindeki en büyük avantaj bildiği Türkçedir. Ayrıca ailesinde Kürt olmayan bir Türk veya ailesinde bir Türk olmayan Kürt'ün olmadığı gerçeği tartıştığımız sorun açısından son derece önemlidir. Mehmet Bedri Gültekin, AGE 4.2.6.5 Kürtçe bilim ve uygarlık dili olarak yeterli mi? Kürtçe de bizim Türkiye halkımızın dillerindendir, bizimdir. Ancak Kürdümüzün iş ve meslek sahibi olma, refaha ulaşma, kültürünü geliştirme ve 21. yüzyıl uygarlığını paylaşma ihtiyacına cevap veremez. Kürtçenin bir devlet, bir bilim, bir eğitim ve siyaset dili olarak gelişememiş olmasının nedenlerini tartışmıyoruz, gerçeği saptıyoruz. PKK-BDP'nin anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim ve öğretim talebi üzerine Kürt yurttaşlarımızı gözeten uygulanabilir bir karar verebilmek için şu soruların cevaplandırılması gerekir. Kürtçe'ye çevrilmiş bir Sümer tableti var mı? Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş Antlaşması'nın Kürtçesi var mı? Hammurabi kanunlarının Kürtçesi var mı? Konfüçyüs'ün herhangi bir metninin Kürtçesi var mı? Herodot tarihinin Kürtçesi var mı? Organon'un Kürtçesi var mı? Roma'daki ticaret sözleşmelerinden herhangi biri Kürtçe'ye çevrildi mi? Çin hanedan yıllıklarının Kürtçesi var mı? Corpus Iuris Civilis'in Kürtçesi var mı? Orhun yazıtlarının Kürtçesi var mı? Firdevsi'nin Şahnamesi'nin Kürtçesi var mı? İçinde Kava'nın hikayesi de anlatılıyor. İbn Haldun'un Mukaddimesi'nin Kürtçesi var mı? Keyfüş Yun'un An Esamül Kütübi Vel Fünun'un Kürtçesi var mı? Hobbes'un Leviathan'ının Kürtçesi var mı? Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nin Kürtçesi var mı? Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill'in Kürtçeleri var mı? Descartes, Bacon, Hegel ve Feuerbach'ın Kürtçeleri var mı? Darwin'in evrim teorisinin Kürtçesi var mı? Marx'ın Kapitalinden Vazgeçtik herhangi bir makalesinin Kürtçesi var mı? Dostoyevski'nin Ecinliler romanının Kürtçesi var mı? Pestalozzi'nin eğitim teorilerinin Kürtçesi var mı? En azından 1000 kitaplık bir soru silsilesidir bu. O 1000 kitaptan birinin Kürtçesi var mı? O zaman Kürt diliyle neyin eğitim ve öğretimi yapılacaktır? Ali Topu At eğitimi mi? Edebiyat, felsefe, tıp, hukuk, siyaset, fizik, kimya, matematik ve benzeri alanlarda binlerce eserden oluşan bir insanlık kütüphanesi var. Bilim, eğitim, öğretim ancak bu kitaplıkla yapılıyor. Bu kitaplığa sahip olmayan bir dille eğitim ve öğretim yapılamaz. Bizim Kürdümüz için o insanlık birikimine erişme dili Türkçedir. Belki birisi çıkıp diyecektir ki o 1000 kitabı çevirir, ondan sonra ilkokuldan üniversiteye ders kitaplarını yazar, eğitimimizi yaparız. Bugüne kadar o kitapların hiçbirinin Kürtçe'ye çevrilmemiş olmasının bir anlamı var. Nedenlerini ve sorumlularını aramıyoruz, gerçeği saptıyoruz. Sorumluyu bulmak, Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi kitabını Kürtçe'ye çevirme olanağı sağlamıyor. O kitaplığı çevirebileceğiniz gelişmişlikte bir Kürt dili bulunmuyor. Olsaydı zaten bugüne kadar hiç olmazsa 3-5'i çevrilirdi. Bunlar gerçeklerdir. Eğitim gelenek ister, birikim ister ve uygarlığa katılmış bir dil ister her şeyden önce. Denebilir ki devletimizi kurar, Kürtçemizi adım adım geliştirir, bilim adamlarımızı, öğretmenlerimizi ve çevirmenlerimizi yetiştirir, o kitaplığı Kürt diline kazanırız, eğitimimizi yaparız. Dillerin bilim ve uygarlık dili haline gelmeleri 50 yılda, 100 yılda olmuyor. Bir devlet geleneği, o dille yaşanmış uygarlık deneyimleri gerekiyor. Kürdümüzün uygarlık hayatındaki dili Türkçe olmuştur. Toplumların hayatı futbol maçı değil ki orta hakem istediği zaman kronometresine bassın, durdursun, istediği zaman işletsin. Tramvay dahi eğer yetişemezseniz kalkıyor, gidiyor. Kürt'ü düşünmeyenler bu gerçeği bilir ama söylemez. Türkiye'de Kürtçe öğrenme talebi elbette haktır ve devlet tarafından mutlaka karşılanmalıdır. Ancak Kürtçe eğitim ve öğretim çok farklı bir olay. Eğitim ve öğretim ilkokuldan üniversite sonuna kadar bir bütündür. Eğitim ve öğretim, ülkenin insan kaynaklarının yetiştirilmesi içindir. Ancak üniversite ve sonrasını kapsayan bir bakış açısı içinde yürütülebilir. Bugün Kürtçenin herhangi birleşçesiyle hekim, hukukçu, mimar, mühendis, işletmeci ve benzerlerini yetiştiremezsiniz. Hiçbir alanda bilim adamı yetiştiremezsiniz. Bunlar denenince anlaşılır. Şu anda denenmiyor olması her türlü duygu ve özlem sömürüsüne fırsat vermektedir. Bu taleple mücadele eden kitleler yukarıdaki soruları önlerine koymazlar. Ama aydınların, siyaset insanlarının halka doğruyu söyleme sorumluluğu vardır. Abdullah Öcalan, Kürtçeyi çağdaş hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir dil haline getirmek için 50 yıl gerekir. O zamana kadar da Türkçe ile işlerimizi görürüz, diyor. 50 yıl daha Türkçe olacaksa, 50 yıl içinde ortak bir Kürtçe oluşturulacağını bir güvencesi var mı? 50 yıl Türkçe'ye öncelik verdikten sonra 51. yılda halka hangi kuvvet başka bir önceliğe yöneltebilecek? Tarih, tramvay gibi durakta sizin binmenizi beklemiyor. Ne var ki, toplumların zihin tutulmaları geçicidir. Tarihsel süreçler bu tür yapaylıkları, böylesi zorlamaları uzun süre taşımaz. Kürtçe konuşma ve öğrenme hakkı ve olanaklarını 40 yıldır savunuyoruz ve bu hak şimdi herkesçe kabul edilmiştir. Tartışılan bu değildir. Türkiye Kürtlerinin ayrı devlet kurdukları zaman bile uygulayamayacakları bir talep Türkiye'nin önüne konmuştur. Kürtçe eğitim ve öğretim istenmektedir. Kürtçe elbette isteyene öğretilebilir, araştırılabilir, geliştirilmesi için çaba yürütülür. Ama Kürtçe ile çağdaş hayata cevap veren eğitim ve yargı yapılamaz. Yapılabilseydi, bekada yapılırdı. Türkiye Kürtleri, özerk yönetim ve bağımsız devlet kursalar bile resmi dilleri İngilizce olamayacağına göre Türkçe olur. Hiç kimse başka bir çözüm uygulayamaz. Gerçekleştirilmesi gereken ve gerçekleştirilebilecek talepler şunlardır. Üniversitelerde Kürtoloji bölümleri, Kürt dili ve edebiyatı bölümleri talebe göre yeteri kadar açılmalıdır. İlkokuldan başlayarak Kürtçe öğrenimi isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilmelidir. Devlet, Kürt kültürünü, Kürt folklorunu araştıran, geliştiren kurumlar açmalıdır. Kürtçe basın yayın güvence altına alınmalı, ayrıca devlet ilgili kurumlarını bu açıdan değerlendirmelidir. 4.2.7 Laiklik. AKP yönetimi, Cumhuriyet'in laikliğini fiilen tasfiye etmiş ve bir mafya tarikat diktası kurmuştur. Bu konuda bakınız, yukarıda 4.1.7 Haçlı İrtica diktası. Şimdi de laikliğin tasfiye edilmesinin anayasal hükmü getiriliyor. Türkiye'nin anayasa geleneğinde laikliğin esaslı bir tanımı yapılmıştır. Türk devriminde laiklik konusunda geniş bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 2, Din ve Allah. Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 6. Basım, Kasım 2007, İstanbul, sayfa 153, VD. Daha Tanzimat öncesinde Türkiye'nin Hürriyet Hareketi, laikliği Mustafa Celalettin Paşa'nın ifadesiyle dinin devlet ve toplum işlerine karışmaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın bir hukuk normu olarak düzenlenmesi ise en olgun haliyle 1961 Anayasası'ndadır. Madde 19 bölü son fıkra. 12 Eylül yönetimi dahi bu hükme dokunamamış ve 1982 anayasasını aynen almıştır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Madde 24 bölü son fıkra. Bu hüküm bir suç tanımı olarak daha 1930'lu yıllarda Türk Ceza Kanunu'nda yer almıştı, madde 163. Ancak Turgut Özal zamanında 1990 yılında kaldırılmıştı. Yalnız devletin değil, toplumun da din esaslarına göre düzenlenemeyeceğini öngören anayasa hükmü, Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılındaki anayasa taslağında yer bulamamıştı. Bugün yeni anayasa üzerine tartışmalarda da asıl hedeftir. Böylece devlet ve toplumun din adına bir mafya tarikat zümresinin çıkarları yönünde düzenlenmesi ve denetim altında tutulması anayasa düzleminde yasallaştırılmaktadır. Sonuç olarak yeni anayasada laiklik din özgürlüğünü indirgenmek isteniyor. Başka deyişle laiklik tersine çevriliyor. Din adına devlet ve toplum hayatına müdahaleye izin vermeyen laiklik dinin devlet ve dünya işlerine müdahale serbestisine dönüştürülüyor. Böylece dinin dünyevi çıkarlar ve sömürü için kullanılmasının önündeki anayasal engeller de temizlenmektedir. Milli irade perdesi arkasından laiklik düşmanlığı yürüten AKP yönetimi, aslında bu tavrıyla milli egemenliğe karşı savaşıyor. Çünkü laiklik aslında halk egemenliğinden başka bir şey değildir. Laiklik krallara, senyörlere ve ruhban sınıfına karşı halk mücadelesinde ortaya çıkmıştır. Laiklik kavramı bilindiği gibi bize Fransızcadan gelmiştir. Ancak sözcüğün kökeni Yunanca laikos, yani halka ait olan, kısacası halkın anlamındadır. Kavram klerikos sınıfının karşıtı olarak ortaya çıkıyor. Klerikos, ruhban anlamına geliyor. Ruhban sınıfı, saltanatın krallara Allah tarafından verildiğini söylüyor. Klerikos'un bu ilahi irade teorisi sayesinde krallar tanrı güvencesi altına alınmış oluyorlardı. Burjuvazi ve köylüler, kralların saltanatına karşı mücadeleye atıldıkları zaman bu teoriyle karşı karşıya geliyorlardı. Halkın, laikos, bu mücadeleye karşı geliştirdiği ideoloji ise şöyle özetlenebilir. Hayır, saltanat krallara Allah tarafından verilmemiştir. Allah'ı saltanatın payandası yapamazsınız. Siyasal iktidarın kaynağı Allah değildir. Siyasal iktidarın kaynağı dünyevidir, millettir. İlahi irade teorisine karşı milli egemenlik teorisi böyle ortaya çıktı. Aslında bu ideolojik mücadelenin temelinde halk ile krallık arasındaki savaş vardır. Bu savaşın ideologları ise demokratik devrimlerin halk egemenliğini savunan aydınlanma filozoflarıdır. Karşı tarafta ise saltanatın muhafızları olan ruhban sınıfı bulunuyordu. Laikos ile klerikos çarpışmıştır. Kemalist devrimin gelişlenmesinden sonra laikliğin halkçılık kökünden koparılarak bir tür seçkincilik olarak tanımlanması, Atatürkçülüğün düzen muhafızlığına dönüştürülmesinin önemli olaylarındandır. Bunu ABD işbirlikçisi Burjuvazi ve Toprak Ağalığı çok iyi kullanmıştır. Sonuç olarak laiklik de düzen muhafızları tarafından baş aşağı çevrilmiştir. Düzenin efendileri milli iradenin temsilcisi kılığına girerken halkçı olması gereken kimi laikler halka Fransız kalmışlardır. Tıpkı din bezirganları gibi laiklik bezirganlığı yapmışlardır. Halkçı ve devrimci olan bir kavramı düzen muhafızlığının ideolojisi haline getirmişlerdir. Laiklik halkla ilgisi olmayan, halka ait olmayan, seçkinci bir ideoloji değildir. Tam tersine laiklik, anlam olarak da tarihsel içeriğiyle de halkındır, halkçılıktır, halk yönetiminin temel kavramlarındandır. Laiklik saltanata karşı halk egemenliğinden yana olmaktır. Bu nedenle halk kendisine ait olan laikliği yeniden fethetmek durumundadır. Atatürk, saltanatı yıktığı için laikti. Saltanat düşkünleri ise o zaman da laiklik düşmanıydılar, bugün de. Ruhban zümresi, İslamiyet'i saltanatın dini olarak kullanıyor. Devrimci Cumhuriyet'in anayasasında laiklik milli egemenlik ile bağlantılı olarak dünya demokrasi tarihindeki ve Türk devrimindeki gerçek içeriğiyle tanımlanmalıdır. 4.2.8 Devrim Kanunları. CHP'nin Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, tekke ve zabiyelerin açılmasını gündeme getirerek AKP'nin karşı devrim anayasasını mücahitleri arasında ön sıraya geçti. Neoliberaller uzun yıllardan beri tekke ve zabiyeleri özgürlüğü savunuyorlar. Kuşoğlu'nun pozisyonu neoliberalizmin de ötesinde cemaatlerin ve tarikatların pozisyonudur. Çünkü özgürlük tanımı da yetersiz bularak tekke ve zabiyelerin bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yeniden kurulmaları için hazırlık yapılması gerektiğini vurguluyor. Dahası, çağdaş kurumlar olarak nitelediği tekke ve zabiyelerin topluma yeniden benimsetilmesi için bayrak açıyor. Alevilik adına konuşan bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de Alevi kitlesi ve örgütlerinin geleneksel duruşunu hiçe sayarak tekke ve zabiyelerin açılmasını talep ettiler. Tekke ve zabiyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair 30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı kanun, devrim kanunlarının üçüncüsüdür. Hepsi 8 kanundur ve anayasanın 174. maddesine yazılmıştır. Bu hüküm 1961 anayasasından beri var. Devrim kanunlarına 12 Mart ve 12 Eylül'ün Amerikancı darbeleri bile dokunamamıştır. Anayasa geleneğimiz Atatürk devriminin çağdaş uygarlık amacının ve laiklik ilkesinin içeriğini 8 kanunla belirlemiştir. Bu kanunların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. O nedenle devrim kanunları bir bakıma anayasa düzlemini yükseltilmişlerdir. Atatürk bilindiği gibi Kemalizmin prensiplerini kendi el yazısıyla devrimimizin yaptığı işler diye tanımlamış ve CHP 1935 programının en başına yerleştirmişti. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 5, Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları, Kaynak Yayınları, Ekim 2006, İstanbul, sayfa 11, VD. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 27, Kaynak Yayınları, İstanbul, Temmuz 2010, sayfa 214, 13 Mayıs 1935. Kemalist devrimin yaptığı işlerin en başında devrim kanunları ve uygulamaları vardır. Başka deyişle devrim kanunları Kemalist devrimin somut içeriğidir. O kanunlar uygulanıyorsa Kemalist devrim vardır. O kanunlar uygulanmıyorsa Kemalist devrim yoktur. Cumhuriyet Türkiye'sinde devrim ile karşı devrimi birbirinden ayıran cepheleri belirleyen devrim kanunlarının yanında veya karşısında olmaktır. Savaş hele bugün tam da bu cephededir. Devrim kanunlarından bugün hangisi ne kadar yaşıyor? Anayasayı açar, 174. maddeyi okursak çoğunun yaşamadığını veya delik deşik edildiklerini görürüz. Bununla birlikte devrim kanunlarının anayasada korunması yine de bir anayasal mevzidir. 4.2.9 Başkanlık Sistemi. Türkiye'de 12 Eylül 1980'den sonra uygulanan dünya ekonomisiyle bütünleşme programıyla iktidarın dayandığı hakim sınıf zemini daraltıldı. Bu program parlamenter sistem içinde uygulanamazdı. Çünkü parlamenter sistem ister istemez sermayenin geniş kesimlerini iktidarın kullanılması süreçlerine katar. Mafyanın demir yumruğunu oluşturmak ve tarikatların karanlık ağını örmek anlamına gelen bu rejim için biçilmiş kaftan başkanlık rejimidir. Yürütmeyi parlamentoya karşı sorumlu olmayan bir başkanın elinde toplama girişimi Türkiye'nin gündemine getirilmişti. Doğu Perinçek, kara paranın diktası için başkanlık sistemi. Yeni Yüzyıl Gazetesi, 14 Temmuz 1998. Başkanlık sistemi bugüne kadar hayata geçirilemedi. Ancak 2007 yılında anayasada yapılan değişiklik ve 21 Ekim 2007 günü yapılan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi kabul edildi ve parlamenter rejimin altını oyan ilk önemli adım atıldı. Böylece başkanlı bir parlamenter rejim kuruldu. Başkanlık sistemi Türkiye'nin anayasa geleneğine bütünüyle yabancı ve terstir. Bu sistem 1930 yılında da Atatürk'e öneriliyor. Atatürk o zaman şu değerlendirmeyi yapmıştı. Amerika sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda reisi cumhurlukla başvekaleti birleştirmeyi asla düşünmedim ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur zannederim. Bakınız 4 Ekim 1930 tarihli Akşam, Cumhuriyet, Milliyet ve Vakit gazeteleri. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 24, Kaynak Yayınları İstanbul Kasım 2008, sayfa 282. Sadi Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Kaynak Yayınları 2. Basım, Şubat 1997, İstanbul, sayfa 239. 4.3 Bu meclis anayasa yapamaz. 4.3.1 Karşı devrimin bölünme anayasası yapılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mart 2008 günü açtığı AKP'yi kapatma davası iddianamesinde aynen şu saptamada bulunuyordu. AKP kapatılmazsa Türkiye karşı devrimin altında kalır. Anayasa Mahkemesi 30 Temmuz 2008 günlü kararında AKP'nin cumhuriyet yıkıcısı faaliyetlerin odağı haline geldiğini hükme bağlamış fakat kapatmamıştır. Türkiye, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın öngördüğü gibi karşı devrimin altında kalmıştır. Şimdi o karşı devrimin anayasası yapılıyor. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetimi, kurdukları Gladio Mafya Tarikat rejiminin anayasasını getiriyorlar. Hep böyle olmuştur. Önce devrimler veya karşı devrimler gerçekleşir, arkasından hukuku gelir. 4.3.2 Karşı devrim anayasasına sistemin içinden cevap üretilemez. Türkiye 1945, 1950, 1971, 1980, 2002 konaklarından geçerek 22 Temmuz 2007'ye geldi. Bugünkü Gladio Mafya Tarikat rejimi 1945'te kurulan Atlantik sisteminin son durağıdır. 1945'te rota Atatürk devriminden Atlantik yönüne kırıldı. 1980'de dünya ekonomisiyle bütünleşme programına geçilmesiyle birlikte Kemalist devrimin tasfiyesi karşı devrim sürecine dönüştü. Karşı devrim 2007 yılında tamamlandı. Bu sürece yine sürecin içinden cevap oluşturma çabası içinde olanlar var. AKP'nin fiilen yerleştirdiği düzene bu düzenin herhangi bir mevzisinden karşı konulamaz. bir tek Atatürk mevzisinden direnilebilir ve bağımsız demokratik Türkiye hedefine ulaşılabilir. AB kapısında çözüm yoktur. Çünkü AB projesi Kemalist devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma projesidir ve bu misyonu en iyi uygulayan da bugün Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisidir. Herhangi bir AB yanlısının bu ikilinin başına geçtiği sistemin önünde diz çökmekten başka gösterebileceği bir beceri yoktur. Kurulan ABD güdümlü mafya tarikat rejimini hala o rejimi yaratan sürecin içinden cevap verme çabası içinde olanlar yeniden o rejimi üreteceklerdir. Yeni anayasanın mimarları bir özgürlük anayasası hazırladıklarını söylüyorlar. Getirecekleri özgürlükler bugünkü uygulamalarda görülmektedir. Tarikatlara özgürlük, cemaatlere özgürlük, toplu dinsel ayinlere özgürlük, etnik bölücülüğe özgürlük, hortumculuğa özgürlük, kamu mallarının yağmalanmasına özgürlük, yıkıcılığa özgürlük, milletlerüstü kuruluşlara özgürlük. Ortaçağ ilişkilerine son verilerek kazanılan özgürlük kavramı, ortaçağ kurum ve ilişkilerini geri getirmek ve emperyalist hakimiyeti pekiştirmek için kullanılmaktadır. Bugün Türkiye'de yaşanan anayasa savaşı, aslında devrim ile karşı devrim arasındaki hesaplaşmadır. Bu savaşın tarafları kendi mevzilerini iyi tanımlamak durumundalar. AKP'nin getirdiği anayasaya karşı birinci mücadele mevzisi taktik düzlemdedir. Milli devletimizi yıkamazsınız. Milleti bölemezsiniz. Kamu çıkarını özel çıkarınızda ezemezsiniz. Anayasanızla birlikte sizin de defterinizi düreceğiz. Özetlersek yapamazsınız, yaptırmayacağız mevzisi. Ancak hiçbir dava yapamazsınızlarla başarıya ulaşmamıştır, bir. İkincisi, karşı devrim anayasasına bu anayasanın yolunu açan 12 Eylül mevzisinden direnemezsiniz. Çünkü o mevzi düşmana aittir. O nedenle yapıcı olmak, Türkiye'nin önüne kendi çözümümüzü koymak zorundayız. O çözüm, Türkiye'yi devleti ve toplumuyla Kemalist devrin temelinde yeniden örgütlemektir. Milli egemenlik, halkçılık, kamuculuk, laiklik ve hele hele devrimcilik. AKP'nin anayasa girişiminin biricik cevabı budur. Yani yaparız, yapacağız mevzisi. AKP yönetimi, ABD'nin biçtiği bir anayasayı bu millete dayatıyorsa biz de bu dayatmaya ancak Atatürk devrimi anayasasıyla cevap verebiliriz. 4.3.3 Bu meclisin anayasa yapma yetkisi bulunmuyor. Bugünkü TBMM'nin kurucu görevi yoktur. Genel seçimlerde var olan anayasaya göre yasa yapma yetkisi almıştır. Anayasada değişiklik yapabilir fakat yeni anayasa yapamaz. Bu konuda anayasa hukukçusu Profesör Doktor Meltem Dikmen Caniklioğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in öğretim üyeleriyle yaptığı toplantıda şu temel bilgileri veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünkü meclis bir anayasa yapamaz. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine karşı bir kasıt güttüğüm için söylemiyorum. Meclisimizin görevleri vardır. Hukukçuyuz ve hukuk içinde düşünmek zorundayız. Bir avukata benim adıma bir gayrimenkul alması için vekaletname verdiğimde o avukat o gayrimenkule kendi adına tapu çıkartamaz. Genel vekaletname vermiyor halk, meclise veya herhangi bir demokratik temsili kuruma. Anayasa içinde görev ve yetkilerini kullanmak için bir vekalet veriyor. Buradaki konuşmalardan bir şey anladım. Asli kuruculuğun teorik kurgusunu çöpe attık ama milli egemenliğin teorik kurgusunu da hiç olmadığı kadar abarttık ve parlamentonun halkın iradesine dayanarak her şeyi yapabildiği gibi bir görüş ortaya çıktı. Ben ayrıca hiçbir yerde, tarihin hiçbir döneminde halkın toplanıp kendi anayasasını yaptığını, altına da imza koyduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey görmedim. Kaynaklarda da rastlamadım. Bir şekilde asli kurucu iktidar yetkisini ele geçiren bir egemen güç, hukuka tabi olarak veya olmayarak anayasayı yapar ve ondan sonra da bu anayasanın meşruiyet zemininde bir gösterge olması kabilinden halkın onayına başvurur, halk onaylar veya onaylamaz. Bu iş hep böyle yapılıyor, her yerde böyle yapılıyor. Dolayısıyla bu meclisin kurucu meclis olarak anayasa yapacağını söylemek, sadece eğer acelemiz varsa, eğer Türkiye'nin sorunlarını bu yeni anayasaya havale edersek, çözmek istiyorsak, eğer bu konuda bu anayasa elbisesini giymemiz için acilen bir takım dayatmalar yapılıyorsa ancak bu şekilde izah edilebilir. Niçin yeni bir kurucu meclisin kurulması, bu kurucu meclisin yeni anayasayı hangi koşullarda, hangi süreçler içinde yapacağı konusunda açık ve ayrıntılı bir kanunun yapılması ve mümkün olan en kısa sürede bu kurucu meclisin anayasayı yapması tezi asla kabul edilmiyor da Acilen bu meclisin anayasa yapması isteniyor. Ben bunu soruyorum. Bir yerlere verilmiş bir söz mü var? Bunlar önemli konulardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anayasayı yapamayacağını, eğer yapar ise meşruiyet sorununun gündemden hiç esilmeyeceğini iddia ediyorum. Yanılmayı candan istiyorum. Ama bu iddiam hep geçerli olacak. TBMM Anayasa Toplantısı Tutanağı 18. ayrımın sonu sayfa 258.